Ahrim 30, bölüm 42, sayfa 311, Beavis. Verdiği tepki içgüdüseldi. Harry mani olamamıştı. Tony Like'ın kapısında adli tıp uzmanı Bjorn Holm'un aya benzeyen yüzünü ve arkasında harıl harıl çalışan kalabalığı görmüş, yıldırım hızıyla olan biteni anlamış ve sonra her şey kararmıştı. Yumruğun kolundan omuzuna yayılan hissini ve parmaklarındaki eklemlerin acısını duydu. Gözlerini açtığında Bjorn Holm'u holde dizlerinin üstünde çökerken buldu. Burnundan boşalan kanlar ağzına akıyor, çenesinden yere damlıyordu. İki delta polisi öne atılıp silahlarını Holm'e doğrulttu ama şaşırdıkları belliydi. Holm'un meşhur Jamaika beresini önceden görmüş ve beyazlar içindeki diğer adamların adli tıp ekibinden olduğunu anlamış olmalıydılar. Harry göğsünde 3 yazan adama durumun kontrol altında olduğunu bildir dedi. Zanlının Mikael Bellman tarafından tutuklandığını da. Harry sandalyeye yığılmış bacaklarını Gunnar Hagen'in masasına kadar uzatmıştı. Çok basit şef. Bellman Tony Like'ı tutuklayacağımızı duymuş, hepsi bu. Tanrı aşkına, adamların caddenin tam karşısında Crimson Teknik'te aynı binada avukatlık ofisleri var. Tek yapması gereken elini kolunu sallayarak avukatlardan birine gitmek ve tutuklama emri almak olmuştur. Muhtemelen 2 dakikasını almıştır. Bense bok var gibi 2 saat bekledim. Sesini yükseltmene gerek yok dedi Hagen. Senin yok ama benim var diye bağırdı Harry sandalyenin kolçağına vurarak. Siktir, siktir, siktir. Holm seni şikayet etmediği için dua etmelisin. Sahi ona niye vurdun? Köstebek o mu? İstediğin başka bir şey var mı şef? Hagen dedektifine baktı. Ardından başını sağa sola salladı. 2 gün izinlisin Harry. Truce Bernstein'e çocukluğunda pek çok lakap takılmıştı. Bunların çoğunu artık kimse hatırlamıyordu ama 90'ların başında okulu bitirdikten sonra kendisine takılan lakaptan bir türlü kurtulamamıştı. Beavis. MTV'deki salak çizgi film karakteri. Sarı saçlar, çıkık alt dişler ve homurtuyu andıran bir gülüş. Evet, belki öyle gülüyordu. İlk yıllarından bu yana özellikle de biri dayak yerken öyle gülerdi. Kendisi dayak yerken de. Bir mizah dergisinde Beavis ve Butthead'i yaratan adama Judge denildiğini okumuştu. Ama adı aklında değildi. Judge denen bu adam Beavis'i alkolik babasından dayak yiyen bir çocuk olarak hayal ettiğini söylemişti. Truce Bernstein bunu okuyunca o meşhur homurtulu gülüşüyle dergiyi yere fırlattığını ve dükkandan çıktığını hatırlıyordu. Emniyette 2 amcası vardı ve teşkilata giriş yeterliliklerini kıçını yan devirip yatarak sadece 2 tavsiye mektubuyla karşılamayı başarmıştı. Sınavı da yan sırada oturan çocuktan yardım alarak halletmişti. Küçüklükten beri arkadaş olduklarından bu yardımın lafı bile olmamıştı. Tabii arkadaş sayılırlarsa. Açıkçası 12 yaşındayken Mangerlut'ta yükselen dev inşaatın sahasında tanıştıklarından beri Mikael Bellman onun arkadaşı değil patronu olmuştu. Bellman onu ölü bir fareyi ateşe vermeye çalışırken yakalamış ve farenin boğazına torpil sokup patlatmanın çok daha eğlenceli olduğunu göstermişti. Fitili Truce'un yakmasına da izin vermişti. O günden beridir Michael Bellman nereye giderse Truce onu takip etmişti. Tabii ki sadece izin verildiğinde. Michael onun beceremediği her şeyi çok iyi yapıyordu. Okul, beden dersleri ve kimsenin canını sıkmadan konuşma becerisi. Kız arkadaşları bile vardı. Hatta ondan büyüktü. Ve Mikael'in gözleri göğüsleriyle dilediği kadar oynamasına müsaade ediyordu. Truce'un ise ondan iyi olduğu tek bir şey vardı, dayak yemek. Büyük çocuklar ağız dalaşında atta kalkmayı kendilerine yediremeyip kollarını sıvadıklarında Mikael delmağı geri çekilir, Truce dayağı o yesin diye çocukların önüne atılırdı. Ne de olsa evden epey idmanlıydı. Çocuklar onu bir yerleri kanayana kadar döver, hala o homurtulu gülüşü yaptığını görünce daha da deliye dönerlerdi. Ne var ki Truce bir türlü kendini durduramaz gülmeye devam ederdi. Mikael'in dayaktan sonra omuzunu sıvazlayıp onu takdir edeceğini, günlerden pazarsa belki Jules ve TV'nin yarışına gitmeyi teklif edeceğini bilirdi çünkü. Böylece Ryan kavşağın altındaki köprüde dikilip güneşten kavrulmuş kaldırımın kokusunu içlerine çekerek 1000cc motorlu Kawasaki'lerin Amigo kızlarının çığlıkları ve bağırışları arasında hızlanmalarını dinleyebilirdi. Biraz sonra da Jules ve TV'nin motosikletleri pazar günü boş olan otobanları yararak altlarından geçip tünele ve Brin'e doğru son sürat yol alırdı. Michael iyi gününde ise Truce'un annesi Aker Hastanesi'nde çalışıyorsa öğle yemeklerini Bayan Bellman'la beraber yiyebilirlerdi hatta. Mikael bir seferinde Truce'ların ziline bastığında babası bağırarak İsa'nın havarisini almak için kapıya geldiğini söylemişti. Bir kez bile tartışmamışlardı. Çünkü Mikael'in gıcıklığı üzerindeyse ve onunla alay ediyorsa Truce asla karşılık vermezdi. Mikael ona bir partide Beavis diye seslenip de herkesi kahkahaya boğduğunda ve Truce bu rakabının üzerinde kalacağını daha o an anladığında bile bir şey dememişti. Sadece bir kez karşı gelmişti. Mikael babası için Kadok fabrikası ayyaşlarından dediğinde. Truce yumruğunu göstererek üstüne yürüdüğünde Michael tek kolunu başının üzerine kaldırarak sakin olmasını isteyip gülmüş, şaka yaptığını söylemiş ve özür dilemişti. Ama en sonunda asıl özür dileyen Truls olmuştu. Mikael ile Truls bir gün Jules ve TV'nin benzin çaldığını bildikleri bir benzinliğe gitmişlerdi. Jules ve TV Kawasaki'lerin deposunu pompalarla doldururken kız arkadaşları plakaları gizlemek için bellerine bağladıkları kot ceketleriyle arkada otururdu. Sonra da oğlanlar motor atladıkları gibi tam gaz kaçarlardı. Mikael benzinliktekilere Jules ve TV'nin bir de kızlardan sadece TV'nin sevgisi olanın adını ve adresini vermişti. Benzinliğin sahibi Truls'un yüzünü güvenlik kamerasında görüp görmediğini hatırlamaya çalıştığından olsa gerek şüpheli gözlerle onlara bakmıştı. Ne de olsa Menglerud'daki boş işçi barakası yanmadan kısa zaman önce bir çocuğun benzinlikten bir bidon benzin çaldığı hala aklındaydı. Mikael bu bilgi için herhangi bir mükafat istemediğini, sadece suçluların gereken cezayı almasını istediğini söylemişti. Adamın toplumsal görevinin bilincinde olduğunu tahmin etmişti. Adam biraz şaşkın bir halde başını aşağı yukarı sallamıştı sadece. Mikael her zaman insanları etkilemeyi başarırdı. Benzinlikten ayrıldıklarında okuldan sonra polis kolejine başvuracağını, Beavis'ın da onunla aynı şeyi yapması gerektiğini, ne de olsa ailesinde polis bile olduğunu söylemişti. Mikael, Ulla ile beraber olduktan sonra iki arkadaş çok görüşmez olmuştu. Ne var ki okuldan ve polis kolejinden sonra çete suçları, hırsızlık vakaları ve arada bir işlenen cinayetleriyle ünlü, hakiki bir Doğu Oslo banyosu olan Stovner'de aynı polis karakoluna tayinleri çıkmıştı. Mikael bir sene sonra Ulla ile evlenmiş ve terfi almıştı. Truls ya da karakolda henüz üçüncü gününden üzerine yapışan isimle Beavis ise onun altında çalışmaya başlamıştı. Gelecek yıllar Truls için güzel, Mikael için parlak görünüyordu. Ta ki geçici sözleşmeyle çalışan dangalak bir sivil, Belman'ın Noel yemeğinden sonra çenesini kırmakla suçlayana dek. Ortada bir kanıt yoktu ve Truls bunu Mikael'in yapmadığından adı gibi emindi. Yine de Mikael o hengamede başka bir yere sevkini istedi ve Europol'e kabul edildi. Böylece Lahey'deki merkeze atandı ve orada da yıldızlaştı. Mikael Norveç'e ve Kripos'a döndüğünde ikinci yaptığı şey Truls'u arayıp şu soruyu sormak oldu. Beavis, yeniden fare patlatmaya hazır mısın? İlk yaptığı şey ise yanına Jussie'yi aldırmak. Jussie Kokka, insanın daha adını tamamen duymadan unuttuğu yarım düzüne yakın dövüş sporunda ustaydı. 4 sene Europol'de çalışmış, onun öncesinde de Helsinki'de polislik yapmıştı. Güney Avrupa'da genç kızları hedef alan bir seri tecavüz soruşturmasında sınırı aştığı için Europol'den istifa etmeye zorlanmıştı. Söylendiğine göre saldırganlardan birini öyle feci dövmüştü ki avukatı bile adamı zor tanıyabilmişti. Adamın Europol'i dava açmakla tehdit etmesi hiç de şaşırtıcı olmamıştı. Truls, Jussie'ye bu olayı anlattırmayı denese de Jussie hiç konuşmadan sadece uzaklara bakmıştı. Truls da çok konuşkan biri sayılmazdı gerçi. Ne kadar az konuşursa insanların onu o kadar hafife aldığını fark etmişti. Ve bu her zaman kötü bir şey değildi. Bu gece ise kutlama yapmak için haklı bir sebepleri vardı. Mikael, o ve Jussie yeni Kripos kazanmıştı. Üstelik hazır Mikael yokken kısa süreli de olsa patronculuk oynayabileceklerdi. Susun diye bağırdı Truls. Kafe Justice'inde barın üstünde duvarda asılı duran televizyonu göstererek. Mesai arkadaşları dediğini yapınca yine o sinir bozucu homurtulu gülüşü yaptı. Masalarda ve barda çıt çıkmıyordu şimdi. Herkes kameraya bakarak bekledikleri anonsu yapan spikere kilitlenmişti. Aralarında Marit Olsen'in de bulunduğu 6 kişiyi öldürmekten aranan zanlı bugün Kripos tarafından tutuklandı. Kopan tezahüratlar ve tokuşturulan bira bardaklarının sesi spikeri bir an için bastırınca Finlandiya İsveç aksanlı boğuk bir ses susun diye bağırdı. Kripos çalışanları söyleneni yaptı ve ağzından küplü bir mikrofon tutulmuş halde Brin'deki binaların dışında ayakta dikilen Mikael Bellman'a kulak kesildi. Bu şahıs bir zanlı. Kripos tarafından sorgulanacak ve sonrasında ön duruşma için mahkemeye çıkarılacak dedi Mikael Bellman. Bu tutuklama polisin vakayı çözdüğü anlamına mı geliyor? Failin bulunması ve mahkum edilmesi farklı şeyler dedi Bellman dudağının kenarında küçük bir gülümsemeyle. Fakat Kripos olarak yürüttüğümüz soruşturmada çok fazla ikinci dereceden kanıt ve rastlantı bulduğumuz için yeni cinayetler ve kanıtların bozulma riskini göze alarak şahsın derhal tutuklanmasını uygun bulduk. Tutukladığınız kişinin 30'lu yaşlarda olduğu söyleniyor. Daha fazla bilgi verebilir misiniz? Daha önce şiddet suçundan hüküm giymiş biri. Şimdilik bu kadarını söyleyebilirim. İnternette kimliğiyle ilgili söylentiler dolaşıyor. Tanınmış bir yatırımcı olduğu ve ünlü bir armatörün kızıyla nişanlandığı iddia ediliyor. Bu söylentileri doğrulayabilir misiniz Sayın Bellman? Kripos olarak bu vakanın kısa zamanda kapanacağından oldukça emin olmamız dışında hiçbir şeyi doğrulayabileceğimi ya da yalanlayabileceğimi sanmıyorum. Muhabir kapanış konuşması yapmak için kameraya döndü ama Justisen'deki alkış tufanı arasında sesi kayboldu. Truls kendisine yeni bir bira söylerken dedektiflerden biri sandalyesinden kalkıp cinayet masasının avucunu yalamasını, merhamet dilerlerse en azından ucundan yalamasını söyledi. Hınca hınç dolu, terli ve pis kokulu küçük salon kahkahalara boğuldu. O esnada kapı açıldı ve Truls aynada girişi kaplayan bir silüet gördü. Adamı görür görmez içi tuhaf bir heyecanla az sonra bir şeyler olacağı ve birilerinin canının yanacağına dair huzursuz bir hisle doldu. Gelen Harry Holt'du. Uzun boyu, geniş omuzları, cılız yüzü ve kan çanağına dönen çökmüş gözleriyle öylece dikiliyordu. Kimse kalabalığa susması için bağırmamasına rağmen Justice'nin önünden arkasına doğru bir sessizlik dalgası yayıldı. Ve iki geveze polisi susturmak için birinin şiş dediği duyuldu. Herkes susunca Hall konuştu. Demek bizden çaldığınız işi kutluyorsunuz öyle mi? Artık kelimeler kısık sesle, nasılsa neredeyse bir fısıltıyla söyleniyordu ama yine de her hece salonda yankılanıyordu. Dışarıda biriken ölülerin ve yakında Emniyet Müdürlüğü'nün 6. katından kovulacak polislerin üzerinden atlayarak kahrolası Bree'nin Güneş Kralı olmaya hazırlanan bir şefe sahip olduğunuz için mi kutlama yapıyorsunuz? O zaman benden de bir yüzlük. Dipnot. Bree'nin Güneş Kralı. Fransa'nın en uzun süre tahtta kalan kralı, 14. Louis için kullanılan sıfatlardan biri. Truss, dedektifin elinde salladığı banknotu gördü. Üstelik bunu çalmanıza da gerek yok. Alın sizin olsun. Kendinize biri alırsınız. Belman'ın üçlü grubu içinde Dildo. Parayı buruşturup yere fırlattı. Göz ucuyla Justin'in hareketlendiğini görebiliyordu. Ya da yeni bir ajan daha. Hall düşmemek için yana doğru sendeleyince Truist dedektifin bir vaiz gibi düzgün konuşmasına rağmen zil zurna sarhoş olduğunu fark etti. Bir saniye sonra Justy Coca çenesinin altına sağ aparkatını geçirince Hall tek ayağı üzerinde yarım tur döndü ve Finlandiya'nın sol yumruğunu karın boşluğuna gömülünce bir centilmen gibi iki büklüm eğildi. Truist birkaç saniye sonra ciğerlerine tekrar hava girdiğinde Hall'ün kusacağını sandı. Hem de kafenin içine. Belli ki Justy de aynısını düşünmüştü ve bunu dışarıda yapmasını istiyordu. Kütük vücutlu, tıknaz Finlandiyalı sağ ayağını bir balerin edasıyla yavaşça kaldırdı ve Harry'nin omuzuna dayayıp onu kibarca itti. Harry geriye devrilerek girdiği kapıdan dışarı çıktı. İçlerinde en sarhoş ve genç olanı kahkahayı bastı ama Truls sadece homurdandı. Yaşlı polislerden ikisi bağırdı. Biri Kolka'nın kendine gelmesini söyledi. Ama kimse hiçbir şey yapmadı. Truls sebebini biliyordu. Hikayedeki oradaki kimseyi unutmamıştı. Harry üniformasını kirletmiş, yediği kaba pislemiş, en iyi adamlardan birinin canını almıştı. Justy çöpü dışarı çıkarıp gelmiş gibi sert bir suratla bara yürüdü. Truls kişniyip homurdandı. Finlandiyalıları, Samileri, Eskimoları ya da adları her ne alsa bir türlü anlayamamıştı. Arkalarından bir adam ayağa kalkıp kapıya gitti. Truls onu daha Kripos'ta görmemişti ama siyah bukleli saçlarının altında polislere has dikkatli gözleri vardı. Masadakilerden biri "İstersen ben onunla ilgilenirim şerif," diye bağırdı. 3 dakika sonra Celine Dion'un sesi tekrar yükseldiğinde ve muhabbet kaldığı yerden devam ettiğinde Truls kapıya yürüyüp ayağını 100 kronluk banknotun üstüne koydu ve parayı alıp bara gitti. Harry ciğerlerini havayla doldurdu ve kustu. Sonra bir daha kustu. Tekrar yere yığıldı. Asfalt öyle soğuktu ki gömleğinin içinden kaburgalarını ısırıyordu. Aynı zamanda öyle ağırdı ki sanki onu kendi taşıyordu. Gözlerinin önünde kan kırmızısı noktalar uçuşuyor, siyah kurtlar kıvrılıyordu. Bay Hall, Harry sesi duydu ama kendinde olduğunu belli ederse bir de üstüne tekme yiyeceğini biliyordu. O yüzden gözlerini açmadı. Bay Hall, ses yaklaştı ve omuzunda bir el hissetti. Alkol yüzünden hızının, hassasiyetinin ve mesafe algısının azaldığını biliyordu ama yine de yaptı. Gözlerini açtı, yerde debelendi ve sesin sahibinin boğazına yapışmayı denedi. Ama yine yere devrildi. Yarım metreyle kaçırmıştı. Size taksi çağırayım, dedi ses. Siktir git başımdan, diyerek inledi Harry. Defol, piç kurusu. Ben Kripos'tan değilim, dedi ses. Adım Krongli, usta osetli bölge polisi. Harry döndü ve kısık gözlerle adamı süzdü. Boğuk bir sesle, sadece biraz sarhoşum, dedi. Midesindekileri yeniden çıkarmamak için nefesini yavaşlatmaya çalıştı. Abartılacak bir durum yok. Krongli, ben de biraz sarhoşum, diyerek gülümsedi ve bir kolunu Harry'nin omuzlarına attı. Zaten dürüst olmam gerekirse taksi nereden bulacağım onu da bilmiyorum. Ayağa kalkabiliyor musunuz? Harry önce bir, sonra iki bacağının üzerine doğruldu. İki kez göz kırptı ve en azından eskisi gibi dik durabildiğine kanaat getirdi. Usta osetli polise hafiften sarıldı. Bu gece nerede uyuyacaksınız, diye sordu Krongli. Harry polise göz ucuyla baktı. Evimde ve mahsuru yoksa tek başıma. Tam o anda önlerinde bir polis arabası durdu ve camı aşağı indi. Harry gülmeyi kesip kendini toparlayan bir adamın sesini işitti. Harry Hall değil mi? Cinayet masası. Benim, diyerek it çekti Harry. Kripos dedektiflerinden biri bizi arayıp sizi evinize sağ salim bırakmamı size istedi. O zaman açın şu kapıyı. Harry arka koltuğa geçti. Kafasını koltuğun başlığına yasladı. Gözlerini kapayınca her şeyin döndüğünü hissetti. Ama önünde onu süzen iki adamı izlemektense bunu tercih etti. Krongle onlardan Harry sağ salim eve gittiğinde kendisine haber vermelerini istedi. Arkadaş oldukları fikre nereden kapılmıştı ki? Harry pencerenin vızıltısını ve ön koltuktan gelen o keyifli sesi duydu. Eviniz nerede Bay Hall? Düz devam edin dedi Harry. Birini ziyarete gideceğiz. Harry arabanın hareketlendiğini hissedince gözlerini açıp başını çevirdi ve Aslak Krogli'nin hala Möller Gata'nın kaldırımda dikildiğini gördü. Ayrım sonu sayfa 320.